تاریخ ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımında sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl yardım ediyor ve bendeniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Malum programımız haftada bir yayınlanıyor. Bunun için ben size iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr Diğeri ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz.
Ben de TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Hocam malum birkaç haftadır Yavuz Sultan Selim Han ve Mısır Seferi üzerinde konuşuyorduk. Ama bugünün özel bir anlamı var hepimiz için, bütün Türk milleti için, belki bütün insanlık için. Çanakkale Zaferi'nin 95. yıl dönümünü tesis ediyoruz,
evet.
Kutluyoruz. İsterseniz bu gün dolayısıyla her zamanki programımız biraz ara verelim ve bize Çanakkale Savaşları'nın zaferinin bilinmeyen yönlerini, belki pek anlatılmayan yerlerini anlatmanızı isteyeceğiz hususen. Şimdi sözü size veriyorum. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Gerçekten de tam 18 Mart malum Deniz Zaferi'nin, Çanakkale Savaşları'nın en önemli bölümlerinden bir tanesi Deniz Zaferi'nin kazanıldığı güne dek gittiği programımız. Çok da güzel oldu. Bu sebeple TGRT FM dinleyicileriyle Çanakkale Zaferi'ni geniş bir şekilde inşallah bu akşam anlatma fırsatını bulmuş olacağız.
İnşallah.
Şimdi Çanakkale tabii 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanıldığı gün kazanılması. Ancak Çanakkale Savaşları yaklaşık bir yıl devam etti. Dolayısıyla aslında Çanakkale Zaferi bir yıl kutlansa yeridir.
Değil
yani
mi?
Biz sadece o Deniz Zaferi dolayısıyla bunu kutluyoruz. Çok önemli bir vaka gerçekten. Fakat diğer savaşlarda bizim orada 250 bin şehit vermemize neden olan bir cephe, Çanakkale cephesi ve gerek dünya savaşı bakımından, gerek bu savaşa giren devletler bakımından hepsini ilgilendiren, gerek Türkiye açısından ve sebep olduğu neticeler bakımından günümüze kadar etkisini devam ettiren olaylara imza atması bakımından Çanakkale cephesi çok önemli bir cephe. Dolayısıyla da bunu her zaman zinde tutmalı, her zaman gündemde tutmalı ve bunlardan alınacak, çıkartılacak dersleri her zaman gençliğimize anlatmalıyız.
Yani en azından bütün Türk gençliği görmesi gerek değil mi hocam?
Görmesi gerek. Yani Çanakkale bizim açık hava müzelerimizden bir tanesidir her bakımdan. Yani ibreti bol olan, tek bir bakımdan değil, pek çok bakımdan ibret alacağımız bir açık hava müzesidir. Gençlerimize göstermemiz lazım gelen bir açık hava müzesi diye değerlendiriyorum ben.
Evet.
Şimdi bu şekilde baktığımızda yani Çanakkale'yi hatta Japonlardan anlatırlar. Japonlar böyle küçük yaştaki çocuklarına kendilerine geldiği noktada 11-12 yaş gibi kendilerine anladığı noktalarda önce en son modern fabrikalarını gezdirirlermiş. Teknolojilerini gösterirlermiş. Tabii genç çocuğun aklı şaşıyor bunlardan yeni küçük böyle tam her şeyi anlamaya başladığı bir noktada. Ardından Nagasaki'ye, Hiroşima'ya götürüyorlar ve oranın harap halini gösteriyorlar. İkinci Dünya Harbi'nin o kesilmesi esnasında bombaların atıldığı, atom bombasıyla mahvedilen yerleri gösteriyorlar. Tabii bu çok önemli. İşte siz bu teknolojiyi daha ileri götürmezseniz, her zaman birinci, en önde olmazsanız böyle olursunuz yarın. Yani burayı unutmayın. Evet, biz buraya getirdik ama siz bunu her zaman ileriye götüreceksiniz. Eğer götürmezseniz, yerinde bırakırsanız, bayrağı ilelebet burçlara taşımazsanız o zaman Hiroşima'ya dönersiniz. Yani genç iki büyük şok yaşıyor. Çok önemli iki büyük şok. İşte o Nagasaki'yi, Hiroşima'yı bir açık hava müzesi haline getirmiş. Ve bunu gencine işliyor. Ama biz Çanakkale'yi maalesef işleyemiyoruz. Anlatamıyoruz. Buraya yeri geldikçe yine değineceğim. Böyle konu bu şekilde açıldığı için yani, önemi bakımından kısa bir girizgah yaptım.
Belki yılda bir kez kutlamak hiçbir mana ifade etmiyor. Yani, dediğiniz gibi yani, yıl boyuna yaymak.
Yıl boyuna yaymak lazım. Ve bu son zamanlarda yani ciddi bir biçimde, sevindirici bir biçimde bunu belediyelerimizin, bir takım sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda katkılarını unutmamak evet. gerekir ve bunun devam ettirilmesi gerekir.
Evet. Bütün gayret gösterenlere teşekkür ederim evet. bu mikrofonlardan. Peki hocam, savaştan önce Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan önce durumu nasıldı? Ne evet. durumdaydık?
Tabii buraya gelirken bir genel panoramayı göstermemiz evet. lazım bizim, çizmemiz lazım. Osmanlı Devleti ne haldeydi, ne durumdaydı? Bir defa şunu çok açık bir biçimde, net bir biçimde ifade etmek lazım ki Osmanlı'nın son 30 yılına damgasını vuran başında bir padişah vardı. Sultan II. Abdülhamit Han. Yani 1908-1909 yılına gelinceye kadar. Bu tarih çok önemli. Bizim için Birinci Cihan Savaşı'na girmemizde de buradaki hadiseler çok mühim. II. Abdülhamit Han dünyanın gerçekten en büyük siyaset adamlarından bir tanesi. Bunu bugün yerli, yabancı, bütün ilim adamları, bilim adamları, gerçek bilim adamları hakkını veriyorlar. En çok araştırılan bir kimse. Osmanlı Devleti'nin 1876-77'de paylaşıldığı, hasta adam denilip paylaşıldığı bir devleti yeniden eski hayatiyetine kazandırıp ve dünyada saygınlığı olan, yeri olan, etkisi olan, gücü olan, dünya siyasetine yön verebilen bir noktaya getirmesi Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi idaresi ve siyasetine borçluyuz biz. Bakın bunu sevgili dinleyicilerimiz nasıl oluyor diye düşünebilirler. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda ki buna 1. Meşrutiyet devrinin devlet adamları Mithat Paşa başta olmak üzere mecburen sokmuşlardı. Abdülhamit Han'ı da Rus yanlısı diye istemiyordu Abdülhamit Han o savaşı. O zaman Rus yanlısı, Rus müttefiği diye ifadelerle girmek zorunda bırakmışlardı. Çünkü yine padişahın elinden bir kısım yetkileri gitmişti. Abdülhamit Han'ı, ikinci Abdülhamit Han'ı birinci meşrutiyeti ilan etmek şartıyla idareye getirmişlerdi. Zira ondan önce de yine bir darbe olmuş ve Abdülaziz Han'ı şehit etmişlerdi malum.
Evet, acıklı.
Ve 1877-78 93 Harbi denilen savaşlarda Rusya bir taraftan Yeşilköy'e. Şimdi bugün dehşeti İstanbul halkı daha iyi anlar.
Şimdi İstanbul'u bulunduğumuz bilen, yerde yani.
Yani şu anda bizim bulunduğumuz yere gelmişlerdi. Şu yayını yaptığımız yere gelmişlerdi Yeşilköy'e. Yani Ruslar diğer taraftan Kars'a. Düşünebiliyor musun? Yani imparatorluğumuzun merkezi Rus hakimiyet altına geçmek durumunda bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış. Bunu işte Mithat Paşa ve avanesi. Yani bazı şeyler yıkılırsa, bazı devlet idaresinde, siyasetinde temel noktalar yıkılırsa nereye gideceğini tahmin edilemez. İşte böylesine bir tehlikede Sultan II. Abdülhamit mecburen 1. Meşrutiyeti iptal edip şahsi idaresiyle ve yeniden işte o denge siyaseti diyoruz biz ona, devletleri birbirine düşürme, kah birinin yanında yer alma, kah diğerine karşı diğerini kullanma, menfaatleri ortaya çıkartma, başkalarının menfaatlerini kendi menfaatlerinde katarak kullanma gibi nice siyasetlerle Rusya'yı yeniden eski topraklarına geri attı. Yani bunda Abdülhamit Han'ın siyaseti çok mühimdir. Şimdi Birinci Dünya Harbi'ne işte Birinci Dünya Harbi'ni başlatan devletler Abdülhamit Han tahta iken düşünemiyorlar. Yani onu o Osmanlı'nın başındayken o tahttayken bir dünya harbine cesaret edemiyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü İngiliz, Fransız sömürgelerinin çoğu Müslüman devletleri.
Evet.
Ne yap Abdülhamit Han'ın nelere sebep olabileceğini iyi biliyorlar. Büyük isyanlar çıkacak. Çok büyük. Abdülhamit Han bunu çok iyi kullanabilecek bir kimse. Dolayısıyla da onun mutlaka tahttan indirilmesi lazım. Gitmesi lazım. İşte burada İttihat ve Terakki fırkasını kullanıyorlar. İttihat ve Terakki. İttihat ve Terakki dediğimiz zaman çok önemli. Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa üçlüsü gelir. Yani bu üçlü. İşte bunları ve bunların o İttihat ve Terakki fırkasını, bunlar tabii en tepesindeki insanlar, bunları en iyi şekilde kullanıyorlar ve Abdülhamit Han'ı tahttan indiriyorlar. Ama nasıl bir dönemde? Yani bin düşünülüp bir adım atılacağı bir dönemde. Dünya öyle bir şeye gidiyor ki bir cihan harbinin ayak sesleri her taraftan duyuluyor. Geliyorum diyor. Yani artık hissetme falan gitmiş. Yani ayak sesleri geliyor.
Şimdi güneş doğmadan önceki o ışıkların çıkması gibi artık her şey ortada. Ama biri var önlerinde. Dağ gibi duruyor.
Dağ gibi duran biri var. İşte bunu kim İttihat ve Terakki fırkası bin düşünülüp bir adım atılacak bir dönemde öyle adımlar atıyorlar ki, öyle hareketler yapıyorlar ki Osmanlı'nın 600 yıllık genetik sanki genleriyle oynuyorlar. En mühim şeylerini. Yani padişahını indirip işte daha yüzbaşı, binbaşı rütbesinde yahut da hiçbir devlet tecrübesi olmayan adamlarla, Talat Paşa gibi insanlarla devlet idaresini ele geçiriyorlar.
Şimdi bu anlattığınız İttihat ve Terakki belki ayrı bir program konusu, mevzu. Çünkü çok derin etkileri olan bir oluşum.
Doğru.
Bunu özel bir program isteriz.
Özel bir programda da bunu daha iyi anlamak inşallah isteriz, daha yani geniş bir şekilde anlatırız. Dolayısıyla İttihat ve Terakki 1909'da, önce 1908'de 2. Meşrutiyeti ilan etmek suretiyle 1909'da da Abdülhamit Han'ı bir oldu bittiyle getirip tahttan indirmek suretiyle idareyi ele alıyorlar. Tabi idareyi ele alınca ilk yaptıkları iş bir Balkan Savaşları. Balkan Savaşları ve burada çok büyük topraklar kaybediyorlar. Bunu inşallah başka bir programda buradaki hatalarını anlatırız. Ve Birinci Dünya Cihan Harbi'nin çıkması meselesi ortaya çıkıyor. Birinci Cihan Harbi neden çıktı
neden
belki?
Çıktı, nasıl çıktı?
Neden çıktı? Niçin
çıktı?
Böyle
çok hızlı gidiyor gibi ama çünkü asıl meseleye gelmek için gidiyoruz. Sayın dinleyiciler
evet,
sakın yanlış anlamayın.
Çanakkale'ye geleceğiz çünkü o cepheye evet geleceğiz. Birinci Cihan Harbi'nin çıkışını isterseniz bir beyitle özetleyivereyim.
Olur hocam.
Dünyanın kargaşası dört şeye oldu bina. Ben yiyeyim sen yeme, ben iyiyim sen fena.
Çok güzel. Kimin beyti bu?
Dünyanın kargaşası dört şeye oldu bina demişler. Bütün dünyada kavgalar şu dört şeyden ortaya çıkar. Dört şeye oldu bina. Ben yiyeyim sen yeme. Öyle ya Fehim Bey, burada böyle tatlılar, yemekler, şeyler. Ben habire yiyorum, sana da git diyorum.
Sizi,
yani
sizi konuşturuyorum orada, ben götürüyorum değil mi?
Ben yiyeyim sen yeme, ben iyiyim sen fena. İşte buradan aslında dikkat edersek bütün kavgalarda, günümüzde de, içimizde de, ailemizde de, dışarımızda da, komşumuzda da kavgalarımızı genişletirsek, devletler bazına getirirsek şu dört şeye irca edilebilir, döndürülebilir. Bu dört şeyin üzerinde oturur. Hani dinimizin çok hoş bir ifadesi var. Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kamil Müslüman olamaz. Komşusu açıkken tok yatan bizden değildir. Bak kavgayı nasıl önleyen ifadeler. Dünya kavgalarını. Paylaşmak. Ne güzel ölçüler bunlar. O kadar güzel ölçüler ki paylaşma meselesi. İşte dünyada da kavgalar buradan çıkıyor. İşte sömürge imparatorları. Kim bunlar? İmparatorlukları İngilizler.
Fransızlar.
Şimdi Almanlar. Kapışmaya başladılar. Almanlar büyüdü. Ve mücadele etmeye başladı. Birilerinin sömürgelerine el atmaya başladı. Dünyada Osmanlı İmparatorluğu varken Osmanlı insanların huzuru diyerek gidiyordu. Herkesi huzura kavuşma. Adalet verme. Huzur verme. Onun için Osmanlı gitti, huzur bitti.
Diyorlar.
Kelimesi, deyimi ortaya çıkmıştır. Çünkü ötekiler sömürmek için kendi menfaatleri, kendi yaşantıları, kendi rahatları için başkalarını rahatsız kılıyorlar. Başkalarını perişan ediyorlar. Başkalarının malını yağma ediyorlar, yok ediyorlar. İşte dolayısıyla aynı mala bazıları dur bakalım benim de buradan hakkım var dediği zaman, yani dünyada sömürge imparatorluklarının bir takım siyasi ve ekonomik çıkarları için ortaya çıktı denilebilir Birinci Dünya Harbi. Burada zaten dünya iki büyük, iki kutuplu hale gelmiş bulunuyordu. Alman, Avusturya İmparatorluğu ve karşısında İngilizler, Fransızlar, Belçika ve Rusya. Yani çünkü Almanlar o dönemde bütün cihanı sadece kendilerinin gören bir yapıya doğru gidiyorlardı. Gerçekten Almanlar da son derece bir gelişmişlik, bir teknoloji hakim ve bunu görüyorlar. Artık denizaltılar yaptırmaya, denizlerde bir takım faaliyetlere girişiyorlar. İngiltere, Fransa sömürgelerine el atıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'yla çok sıkı fıkı ilişkiler içerisine giriyorlar. Ve Abdülhamit Han bunları çok iyi kullanıyor Almanları. Özellikle İngilizleri ve Fransızları yola getirmek için zaman zaman Almanları kullanıyor. Fakat İttihat ve Terakki bu siyasetin farkında değil. Onlar Abdülhamit Han'ın bu siyasetinden farkından değil, tam manasıyla bir Almancı tarzıyla hareket ediyorlar.
Şöyle bir soru gelebilir mi akla? Şimdi burada İttihat ve Terakki'nin bir Türk olarak işte vatanını korumak için böyle bir refleks geliştirdiği söylenebilir mi?
Bunu bugün söylüyorlar. Yani en önemlisi de bunu tartışıyorlar. İşte İttihat ve Terakki subayları gerçekten çok iyi niyetliydi. İyi niyetliydi. Fevkalade gayretliydi. Azim sahibiydi. Memleketi için çok iyi şeyler düşünüyorlardı. Falan bunları dile getiriyorlar. Ve İttihat ve Terakki'yi savunuyorlar. Buna daha sonra bunlara da çok geniş bilgi veririz ama devlet idaresi iyi niyetle, iyi düşünceyle, ataklıkla ve cevvaliyetle olmuyor. Hırsları akıllarını örtüyor. Devlet idaresi bir akıl işidir. Akılla hareket edilir. İstişareyle hareket edilir. Devlet, ben iyi niyetim var, saldırayım, böyle bir şey olamaz. Düşmanını tanımadan iyi niyetle, cengaverlikle olmaz, bir devleti batırırsın. Elbette ki niyeti iyi olacak insanın. Kötü niyetli bir insan zaten orada olmaz. Ama oraya gelen insanların da devlet idaresini akılla, istişareyle, tedbirle hareket etmesi gerekir. Bunlardan tamamen sıyrılmışlardı. Gözleri dönmüştü diyebiliriz düşmanlıklarına. Yani İttihat ve Terakki'nin siyaseti berbat bir siyasetti. Ben bunu son derece tenkit ederim. Yani mesela tek bir teze dayanıyor. Abdülhamit Han ne yaptıysa yanlış yaptı, biz tersini yapacağız. Böyle bir siyaset olabilir mi?
Bunu günümüzde de sanki.
Günümüzde de devam ediyor. Günümüzde de aynı siyaset. İttihat ve Terakki siyaseti. İktidardaki parti ne yaparsa muhalefete göre yanlıştır. Değil mi? Mantık. Aynı iddiat, mantık, aynı bakış açısı. Yani sen bunu doğrusu vardır, eğrisi vardır, incelersin, bakarsın. Doğruysa doğru dersin, yanlışsa yanlış dersin, yanlış sebeplerini anlatırsın. Daha güzel nasıl yapılabilir yol gösterirsin, muhalefetin biz gelirsek şöyle yapacağız dersin ve doğru işler yapıyorsa da yanında olursun. İşte o zaman büyürsün. O evet. Zaman halkın nazarında sen büyük olursun. Aynı İttihat ve Terakki siyaseti devam ediyor. İttihat ve Terakki 2. Abdülhamit Han için ne yapıyorsa yanlış yapıyor ve biz onu düzelteceğiz. Bakın o kadar gözü dönmüştü ki İttihat ve Terakki'nin 2. Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için Ermeni Taşnak Sutyun Komitesi ile işbirliği yapıyordu. İttihat ve Terakki Partisi'nin toplantılarına Ermeni Taşnak Sutyun Komitesi üyeleri de katılıyordu. Beraberdiler.
Vatan sevgisi mi diyordu buna?
Bu vatan sevgisi oluyordu.
Uhuvvet.
Şimdi hala 100 yıldır bizim cumhuriyetimizi uğraştıran hangi mesele?
Ermeni meselesi.
Ermeni meselesi bakın. Rüzgar eken
fırtına biçer.
Fırtına biçer demişler. Rüzgar eken fırtına biçer. İttihat ve Terakki'yi bu memlekete 80 sene ve hala neredeyse kahraman diye gösteriyorlar. Buyurun. Bu mesele bize Osmanlı'dan kalmadı. Evet, devlet olarak Osmanlı devleti ama idare olarak İttihat ve Terakki İdaresi. İttihat ve Terakki İdaresi bil fiil.
Bu çok, evet. Çok karanlıkta kalmış bir mevzu hocam.
Şimdi
yani çok az konuşulan.
Belki bu durumda bizim şuraya da gelebiliriz. Birinci Dünya Harbi'ne girmesek olur muydu?
Evet.
Değil mi? Böyle yani bir Birinci Dünya Harbi'ne ne durumdaydı? Şimdi Birinci Dünya Harbi'ne İttihat ve Terakki üyeleri hararetle istiyorlardı. En kötü yanlışlardan biri bu. Hararetle, arzuyla, iştiyakla Birinci Dünya Harbi'ne girmek için can atıyorlar. Hatta kapı kovalıyorlar.
Ne dertleri vardı?
İngilizlere koşuyorlar, sizinle girelim. Almanlara koşuyorlar, sizinle girelim. Hepsi reddediyor. Yani aslında Osmanlı Devleti'ni o gün herkes yanına çekmek ister. Ben düşünüyorum, başta 2. Abdülhamit Han olacak, herkes Osmanlı Devleti'ni yanında ister. Bunları ise herkes kovuyor. Almanlar gizli bir anlaşma yapıyorlar sadece. Neden? Çünkü Osmanlı'nın bütün sömürgeleri, İslam sömürgeleri neredeyse Fransızların, neden seni yanına alsınlar? Seni yanına aldıkları zaman Müslümanlarla beraber adam oraları mı paylaşacak seninle? Seni uzakta tutmak istiyorlar. Ancak savaşa da girmeni istemiyorlar. Çünkü ondan da endişe ediyorlar. Almanlar zaten kendilerini dünyanın hakimi görüyor. Üstün neden ırk. Ben seninle paylaşayım? Üstün ırk. Neden paylaşayım? Ve o da istemiyor. Ama gizli de bir anlaşma yapıyor. Her halükarda. Belki Osmanlıları öbür tarafa gitmelerine mani olmak üzere. Bundan kimsenin haberi yok. Veya varsa da ishal ettirmek istemiyorlar. Çünkü o zaman Osmanlılar açıkça savaşa girmiş olacaklar. Görmemezlikten gelmek denir buna. Yani evet. Seni kenarda tutmak için görmemezlikten gelme.
Çok sinsice bir planla.
Sinsice belki bir plan.
Yavuz ve Midilli.
Yavuz ve Midilli'yi de bu esnada içeri sokuyorlar. Ancak biz savaşta olmadığımız için bunlar bizim gemilerimizdir, biz aldık falan diyerek de geçici bir şekilde olayı örtbas yapıyoruz.
Evet.
İşte netice itibariyle dünya zaten savaşa hazır bir hale gelmişti. Savaşın son şeyi, son bardağın en son damlası, son savaşa mermisi olan husus Avusturya, Alman Avusturya veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle Birinci Dünya Harbi patlak vermiş oldu. Ve bir anda Almanlar 2 Ağustos 1914'te Fransa'ya harbi ilan ettiler. Fransa'ya harbi ilan ettiler. Ardından Belçika'ya harbi ilan ettiler. Ardından 3 Ağustos'ta Rusya'ya harbi ilan ettiler. 4 Ağustos'ta ve 4 Ağustos'ta aynı gün İngiltere'de Almanya'ya harbi ilan etti. Ve böylece bir cihan harbi, dünya harbi başlamış oldu. Şimdi Osmanlı Devleti savaşın dışında, bu esnada savaşın dışında. Ağustos, Eylül, Ekim. Şimdi bakın 2 ay geçti. Bu 2 ay zarfında Almanlar Marne hattında durduruldular. Fransa, Paris'e yaklaşık bir noktada. Almanlar artık devam edemez hale geldi. Yani onlar
maddi güç olarak
Paris'i falan maddiden tabii maddi güç olarak genişleme açısından Paris'i falan aşıp bir anda yok edeceklerdi. Fransa hattını düşüreceklerdi ve Rusya'ya çullanacaklardı. Bu hatta durduruldular. Belçika, Rusya cihetinde de iyi gitmedikleri görüldü. Şimdi böyle bir durumda İngilizler Rusya ile ittifak ederek Almanları Fransa hattında da durdurdular. İki ateş arasında bırakıp boğacaklardı. İşte savaşın kaybedilmekte olduğu bir noktada bizimkiler savaşa girdiler.
Plan işlemeye başladı.
Bunu ise yani gözün kör olması lazım gelir böyle bir noktada. İkinci büyük gafletidir bu savaş esnasında. Ve bu işten sevgili TGRT FM dinleyicileri, Osmanlı Devleti'nin padişahının haberi yoktu. Ne? Yavuz ve Midilli'nin dışarı çıkıp Rus limanlarının bombalaması, yani bizim 1. Cihan Harbi'ne girişimizden padişahın haberi olmadı. İşte istişaresiz iş yapmak. Ben bir defa söylemiştim burada. Meşveresiz kim ki bir iş işleye, şol nedamet parmağın çok dişleye demişler. Meşveresiz bir insan iş yaparsa nedamet parmağını çok dişler ve meşveresiz, istişaresiz, padişahın haberi olmadan bir cihan harbine girdik biz.
Evet.
Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur demişler. Evet, devam edeceğiz.
Bir ara verelim galiba. Sevgili peki dinleyiciler. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle.
Oh,
Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Hocam, Çanakkale savaşlarına devam ediyorduk.
Osmanlıların savaşa girmesiyle beraber Çanakkale cephesi gündeme geldi. Çünkü Osmanlıların savaşa girmesi, İtilaf devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya, Çanakkale'yi bir anda, özellikle İngiliz plan ve projesidir bu, Çanakkale boğaza aşılırsa bir anda İstanbul teslim alınacak. Dünyanın en büyük donanması, İngiliz ve Fransız donanmaları, Çanakkale boğazından içeri girecekler ve iki ay içerisinde İstanbul'u düşürecekler. İstanbul'un düşmesi Osmanlı Devleti'nin teslim olması manasına geliyor. Çok açık. Dolayısıyla da bir anda Osmanlı Devleti saf dışı bırakılacaktı. Ve Osmanlı Devleti'nin Çanakkale 1. Dünya Harbi'ndeki tesirinin bir aylık, iki aylıktan öteye gitmeyeceğini düşünüyordu İtilaf devletleri.
Evet.
Ve gerçekten muazzam da bir donanmaları vardı. Çok rahat bir biçimde oradaki Çanakkale'deki tabyaları perişan kılıp içeri girecek ve gerçekten plan doğru. İstanbul'a girdiği zaman bu donanma toplarını kıyılarına çevirdiği zaman Osmanlı'nın yapacak herhangi bir şeyi kalmıyordu aslında baktığımızda.
Evet.
Yani son derece nazik bir durumdu. Dolayısıyla bütün dünyanın gözü bir anda Çanakkale'ye çevrildi. Çanakkale 1. Cihan Harbi'nin gidişatını gösterecekti veya gidişatını değiştirecekti, yönlendirecekti. Dolayısıyla Osmanlı'nın girmesini ilk planda neredeyse hiç önemsemediler. Belki bir noktada sevindiler dahi diyebiliriz İtilaf devletleri. O kadar kendilerinden eminler ki, yani Osmanlı'nın girmesinin çok fazla bir şey olmayacağını düşünüyorlar.
Çok basit bir şeymiş gibi. Şimdi savaşın seyri sanki değişti gibi. Yani şöyle bir şey geliyor akla. Sanki bu 1. Dünya Savaşı Osmanlı'nın parçalanması için, bölüşülmesi için çıkartılmış bir proje gibi oldu. Yani bütün kameralar döndü İstanbul'a, Türkiye'ye, o zaman Osmanlı'ya.
Osmanlı'nın o esnada Abdülhamit Han tahttan indiği zaman 8-10 milyon kilometre kare arazisi var, toprağı var. Ve bütün dünya Müslümanlarının gözü İstanbul'da. Her zaman için o sömürge imparatorluklarını devam ettirebilmeleri için Osmanlı'yı yıkılması demek onları tamamen hakimiyetleri altına alması manasına geliyor. Bir taşla belki Osmanlı ile 15 kuş vuruluyor bir taşla. Yani diğeri öyle değil. Diğerleri zaten Almanya bir Hristiyan devlet. Yani onların kavgaları da geçicidir. Kavgaları da değişicidir. Ama Osmanlı öyle değil. Osmanlı çok farklı. Dolayısıyla Osmanlı'yı bu noktada tamamen ekarte etmek, paylaşmak onların mutlaka ki çok işlerine geliyordu. Ve bu noktada da Osmanlı'nın savaşa girmesini belki de fevkalade hayırlı olarak gördüler. Yani öyle ki donanmaları o işin irresistible, yani bold, inflexible, yenilmez, Tanrı, gökyüzü, büyük armada isimlerini taşıyor. Yani o kadar gururlu ve kibirli bir donanma ki boğaza böyle geldikleri zaman en küçük bir engelle karşılaşmadan gireceklerini düşünüyorlar. Ve gerçekten 19 Şubat'tan itibaren günlerce oradaki hatları bombalıyorlar. Ve akabinde işte bugün 18 Mart günü de geçmek için donanmayı boğaza sürüyorlar. Fakat işte bir gece öncesinde Nusret Mayın gemisi limanı mayınlıyor. Ve gerçekten işte orada gerek albay 18 Mart kahramanı Cevat Çobanlı Paşa, 18 Mart kahramanı, gerek Nusret Mayın gemisi komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, gerek mayın grubu komutanı Binbaşı Nazmi Bey, gerek 285 okkalık mermileri topun ağzına süren Seyit Onbaşı gibi kahramanların gerçekten gayretiyle bu büyük armadanın üçte biri mahvediliyor. Kurtulamıyorlar. Üçte biri mahvediliyor ve perişan bir şekilde geri dönüyor.
Şu gün belki çok önemli. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hep beraber değil mi hocam?
Şimdi ona değineceğim. Değineceğim. Tamam. Şimdi buradan doğru oraya geleceğim.
Peki.
Ve bakın bir gün içerisinde 18 Mart bir gün ve boğazın geçilmeyeceğini gösteriyorlar. bir gün içinde. Bu boğazdan bir daha geçiş şeyi yaşamayacak. Üçte bir donanması mahvediliyor. Ve akabinde kara harpleri başlayacak 25 Nisan ve devam edecek uzunca bir süre, 9 ay boyunca devam edecek. Şimdi Çanakkale'ye bizim nasıl bakmamız evet. lazım? Çanakkale, Türklerin birlik ve beraberliği açısından, Çanakkale, Türklerdeki yiğitlik ve kahramanlık açısından, onu göstermesi açısından, Çanakkale tarih şuuru açısından, Çanakkale burada şehit düşen, yani vatanı uğruna gerçekten çok büyük bir gayretle çarpışan ve şehit düşen, o evlatları yetiştiren anaları anlamak açısından bir açık hava müzesidir, meydanıdır. Dediğim gibi konuşmanın başlangıcında biz Çanakkale'yi gelecek kuşaklarımızın daha iyi bir vatana, daha refahlı, refah bir hayata sahip olmasını istiyorsak, mevcudiyetimizin mihenk taşı olarak kabul etmeliyiz. Çanakkale'yi mevcudiyetimizin bir mihenk taşı olarak kabul etmeliyiz. Ve gelecek nesillerimize bunu en iyi şekilde anlatmalıyız ve onların da sahip çıkmalarını istemeliyiz. Çünkü ben bu noktada tarihimize gerçekten çok yabancılaştığımızı düşünüyorum. Yani bir 70-80 sene boyunca biz Çanakkale'yi anlayamadık. Hatta Çanakkale'yi Anzaklarla anladık desek yeridir. Yani bizim 25 sene önce gazetelerimizde hep Anzaklar konuşulurdu. Çanakkale'ye gelirlerdi, günlerce kalırlardı. Bu Anzakların burada ne işleri var derlerdi bizim basınımızda. Ne işleri var? Orada böyle okurduk. Anzakların yaptıkları konuşulurdu.
Ve bunu çünkü basın söylüyordu.
Bunu basın söylüyordu.
Ne kadar yani?
Ve biz tabii Mimar Sinan'ın 145 tane eserini tarihe gömmüş bir millet olarak iyi durumda değiliz. Ben Çanakkale'ye birkaç defa gittim. Talebelerimi de getirdim ve getiririm her zaman. Her yerde bunu özellikle üzerine basa basa söylerim. Çanakkale'de yabancıların mezarlıkları meselesi olmasaydı, mezarları bulunmasaydı ve bizim askeriyenin varlığı olmasaydı, biz bugün Çanakkale'ye deniz kenarlarını villalarla doldurmuştuk. Denize giriyorduk şortlarla, mayolarla. Başka bir şey değil. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatırdık. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yani bu noktada iyi bir durumda değiliz. Onlara borçluyuz. Ama son 20-25 senedir de gerek belediyelerimiz, gerek üniversitelerimiz, gerek sivil toplum kuruluşları da bu noktada gerçekten güzel bir hizmeti yerine getiriyorlar. Bunu da takdir etmek lazım ve devamını daha da gelişerek devamını sağlamak lazım. Yani bu çok önemli. Bakın burada 3 noktanın üzerinde duralım Fehim Bey.
Evet.
Belki vakit daralıyor diye sen bakıyorsun. Biz Çanakkale'yi nasıl anlamamız lazım? Çanakkale çok önemli bir açık hava müzesi. Ne? Birlik beraberlik açısından. Evet. Bakın bunu az önce siz de söylediniz. Çanakkale'yi gezdiğimizde orada Anadolu'nun her tarafından, her şehrinden, her kasabasından. Yani ben Boyabatlıyım, Boyabat'ından. Boyabatlı Faik Onbaşı diyor. Orada yazıyor. Yani Boyabat'ından, Zilesi'nden, Turhalı'ndan, Mercan'ından, Uzun Köprüsü'nden, her yerinden, Mardin'inden, Midyat'ından, Diyarbakır'ından, Hakkari'sinden, Şemdinli'sinden, bir taraftan gidiyoruz bakıyoruz Manisa'sından, Aydın'ından, İzmir'inden, bir taraftan Sivas'ından, Tokat'ından, Turhalı'ndan, Amasya'sından, bir taraftan Edirne'sinden, Kırıkkale'sinden, bir taraftan Trabzon'undan, Rize'sinden, Zonguldak'tan değil mi? Her yerden orada insanları görüyoruz. Bir Anadolu birlik ve beraberliğini yaşıyoruz. İki bir imparatorluk çocuğu olduğunu anlıyoruz. Orada Belgrad'ından, Bağdat'ından, Yemen'inden. Orada imparatorluğun her yerinden, Şam'dan, Halep'ten. Değil mi? Orada bir imparatorluk çocuğu olduğunu anlıyoruz. Bütün imparatorluk beldelerinden insanlar koyun koyuna yatıyorlar. Bunlar 9 ay boyunca düşmana karşı omuz omuza harp ettiler, siperlerde yattılar günlerce, aylarca, ekmeklerini, sularını paylaştılar. Şimdi daha ne oldu ki bunların torunları fazla geçmedi. Yani dedeleri Çanakkale'de çarpışanların torunları bugün birbirlerini öldürüyorlar Anadolu'da. Kürdü Türkü diye. Değil mi? Ne evet. geçti daha?
Ne oldu?
Bizim dedelerimiz orada o düşmana karşı düşmana karşı omuz omuza çarpışıp öldüler, orada yatıyorlar. Şimdi Çanakkale kadar birlik ve beraberliği yansıtan bir açık hava müzesi bulunabilir mi?
Zor.
Anadolu'nun her yerinden biz oraya getirmeliyiz işte Türk'üyle, Kürd'üyle, her şeyiyle. Bütün milletin evlatlarını orada dedelerimiz, bir arada yatanların torunları nasıl olmalı diye orada anlatmalıyız. Bu birlik ve beraberliğin gerçekten çok önemli. Çünkü bir ve berabersek varız. Bir ve berabersek varız. Bir değilsek yokuz. Yok oluruz. Yok ederler. Dün bizi orada geçemeyenler Çanakkale'yi, Çanakkale'nin geri püskürttüklerimiz bugün içerimize girdiler. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Birbirimize yediriyorlar. Birbirimize kırdırıyorlar. Bu gerçekten çok mühim. İkincisi tarih şuuru. Bakın Çanakkale'ye gidenler harp anılarında anlatıyorlar. Biz bu mukaddes vatanın en küçük fakat çok kıymetli bir parçasını korumak üzere oraya giderken ve düşmanla çarpışırken 600 sene önce burayı bize vatan kılanları hatırlıyorduk. Hatırlıyorduk, onları yad ediyorduk. Ve kimleri? Süleyman Paşaları, Gazi Fazılları, Ece Beyleri, Gazi Fazılları, Süleyman Paşaları yad ediyorduk. Ve sanki düşmana her savletimizde onlar da bizimle beraber vuruşuyorlardı, çarpışıyorlardı.
Bir de o yönü var değil mi?
Bakın.
Bunu kimse söylemez.
Bu çok mühim. Sanki bizimle beraberdiler. 600 sene önce o vatanı, vatan kılanları, o toprağı bize kazandıranları unutmuyorlar. Onlarla beraber vuruşuyorlar. Hatırlarsan hatırlanırsın. Unutursan unutulursun. Şimdi dışarı çıkalım. Ben bazen konferanslarımda soruyorum. Veya dışarı çıkın, elinize de bir anket alın ve sorun. Deyin ki, Albay Cevat Çobanlı Paşa kimdir? Acaba 18 Mart bugünün kahramanı olduğunu, orada bir günde düşmanın donanmasının üçte birini mahveden komutanımız olduğunu, 18 Mart kahramanı olduğunu kaç kişi söyleyecek? Binbaşı Nazmi Bey'i soralım, Mayın Grubu komutanı. İsmail Hakkı Bey'i soralım, 18 Mart komutanı. Seyit Onbaşı'yı soralım, kaç kişi tanıyacak? Ezineli Yahya Çavuş'u soralım, 63 arkadaşıyla düşmanın 3 tane tümenini 10 saat boyunca durduran ve çok büyük bir başarıya imza atan, düşmanın savaşın gidişatını değiştiren. Acaba kaç kişi hatırlar bunları? Yahya Kemal Beyatlı'ya sormuşlar bir defasında. Demişler ki, Hazret Türkiye'nin nüfusu ne kadar? O da 250 milyon demiş. 25 milyonluk bir nüfusumuz var o zaman. 250 milyon demiş. Ya beyefendi demişler, herhalde dilim sürçtü, 25 milyon diyecektin. Yok demiş. 250 milyon. Biz ölülerimizle beraber yaşayan bir milletiz demiş. Ölülerimizle beraber yaşayan bir millet. İşte bugün bazı hadiseleri masal diyorlar. Bazı hadiseleri hikaye diyorlar. Hikaye dersen hikaye gibi olur. Masal dersen masal gibi gelir. Kıymetini bilene faydası vardır. Çanakkale'yi bize vatan kılanlar, düşmanı oradan geçirtmeyenler bunlara inanıyordu. İnanıyordu ki bunu başardılar. Bakın çok önemli, Mustafa Kemal Paşa'nın harp tarihi anılarında geçer. Kanlı sırt, bomba sırtı muharebelerinde diyor ki siperler arası mesafe 3 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler kamilen ölüyorlar. İkinci siperdekiler de öleceğini biliyorlar ve ölüme o şekle gidiyorlar. Ama nasıl biliyor musunuz? Bilenleri Kur'an-ı Kerim'den okuyarak, bilmeyenleri kelime-i şehadet getirerek, en küçük bir fütur göstermeden aşkla, şevkle gidiyorlar. İnanıyor musunuz beyler? Bize Çanakkale savaşlarını kazandıran işte bu yüksek ruhtur diye anlatıyor daha sonra anılarında. Şimdi bunlara inanmazsan yarın en küçük bir savaşta her geri dönüp kaçmaya başlarsın.
Kaçacak yer ararsın.
O sebeple bunlar gerçekten fevkalade son derece mühim. Ve Çanakkale savaşları Türk'ün mertliğini, yiğitliğini, savaşçılığını, cengaverliğini gösteren öyle büyük savaşlardır ki orada gerçekten çok büyük Türk askerinin kahramanlığı vardır, feragati vardır, yiğitliği vardır. Bunlar kitaplara sığmaz. Bunları anlatamazsınız. Bakın bir asker kolu kopmak üzere komutanına bir bıçakla geliyor ve diyor ki komutanım ne olur şu bıçağı al, şu kolumu kesiverin. Savaşamıyorum, mani oluyor, kolundan yaralanmış. Bir askerimiz yaralanmış, ona ekmek veriyorlar. Diyor ki ben ölmek üzereyim, benim artık ekmeğe suya ihtiyacım yok. Bunu ne olur düşmanla çarpışan bir kardeşime verin, ona enerji olsun, ona güç olsun, ona kudret olsun. Ve yine gözünden yaralanmış, bir gözünü kaybetmiş askerimizi geriye göndermek istediklerinde, iki gözle geriye bakmaktansa bir gözle düşmanın üzerine yürümeyi seçerim, severim diyerek düşman üzerine saldırışını mı anlatalım? Ve yine bir kolunu kaybetmiş askerimiz komutanına mektup yazıyor, diyor ki komutanım sağ kolumu kaybettim, üzülmüyorum, sol kolumla da savaşırım. Beni tek üzen nokta düşman yanında sizinle beraber düşmana karşı çarpışamamam diye mektup yazışını mı? Yani hangi birini anlatalım? O kadar büyük kahramanlıkları var ki askerlerimizin Çanakkale'de, bunlar dile gelecek bir şey değil. Dünya tarihi bu kadar kısa bir alanda, bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar ölüyü bir arada görmedi. Tam metrekareye 6000 mermi düşüyordu. Askerlerin yaşadıklarına şaştıkları bir savaş oldu bu. Savaşın son derece zorluğunu ancak savaş bittiği zaman anlayabildiler, neler geçirdiklerini. Aynı zamanda yazın milyarlarca kara sinekle ve sıcakla boğuştular. Çoğu hastalıklardan öldü. Kışın korkunç soğuklar, Kasım ayı geldiğinde müthiş soğuklar başladı ve o siperlerde. Bugün Anzaklar yatıyorlar Fehim Bey. Çanakkale'ye geldiklerinde Çanakkale'de bir hafta geçiriyorlar. Biz de oraya getirdiğimiz zaman gençlerimizi aslında orada şöyle bir gece yatmak lazım. Bir gece dinlemek lazım. Oradaki şehitlerin ruhlarıyla beraber olmak lazım. Bu gerçekten önemli. Bakın Anzaklar bir hafta yatıyorlar. Orada yad ediyorlar. Ondan sonra daha biz bu noktaya gelemedik.
Gelemedik. Şurada geldik belki. Özür diliyorum ama bir film çekileceği zaman aylarca kalınabiliyor orada. Demek ki o okuduğunuz bir beyit vardı. Dört şey vardı ya.
Evet.
Demek ki bu orada çıkıyor ortaya. O ruhu yakalayamadığımız için başka şeyde yakalamışız ama. Buyurun.
Maalesef. Şimdi Çanakkale'ye bir de analar tarafından bakalım isterseniz.
Evet.
Yani anneler tarafından. Bu gençleri yetiştiren, Çanakkale'de bu şehitlik duygusunu veren, onlara bu arzuyu, bu şevki veren, ben anaları da çok önemsiyorum. Yani anaların kıymetini bilmek bakımından, değerini bilmek bakımından fevkalade mühim bir hadisedir Çanakkale. Çünkü ölüme bu kadar severek giden bir millet yok. Bir komutanımız düşmanın üzerine giderken onlara bir mektup yazıyor. Sizin şarabı daha çok sevdiğinizden ölümü seven bir toplulukla geliyorum diyor. Şarabı daha çok sevdiğinizden ölümü seven bir toplulukla. Ölümü bu kadar seven bir millet nasıl herkesin ölümden korktuğu, savaşa gönderirken askerlerini uyuşturup gönderdiği bir zamanda aşkla, şevkle ölümü istemek nasıl bir duygudur? Buna kim verebilir? Ben işte bizim anaların sütünde sanki şehadet duygusunu karıştırdıklarını zannediyorum. Ninnilerinde ona şehitliği aşıladıklarını zannediyorum. Bu fevkalade mühim bir konudur. Ve öyle söylüyor bir anne, oğlunu sefere gönderirken, savaşa gönderirken, trene bindirirken sözleri var. Bak oğlum diyor, dayın Dömeke'de, baban Şıpka'da, ağaların Çanakkale'de şehit düştüler. Son yongam sensin. Eğer ezan sesi susacaksa, bayrak indirilecekse, yerlerde sürünecekse ve bu vatan toprağını gavur alacaksa öl fakat geri dönme. Eğer dönersen sütüm sana haram olsun. Öl fakat geri dönme. Yolun Şıpka'ya uğrarsa baban mezarına bir Fatiha okumayı unutma. haydi oğlum, yolun ak, yoldaşın hak olsun diyerek uğurluyor. Yani şimdi bir ananın oğlunu cepheye uğurlayışına bakalım. Her şey bunda görülüyor. İşte anaların bu duygusuna tercüman olan bir şairimiz şöyle sesleniyor. Haydi yavrum, seni ben bugün için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı, ana ırzı bilerek yağ dayağı bastırtmaz. Bir yabancı bayrağı, ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi yavrum haydi git, ya gazi ol ya şehit. Yine bir şairimiz de yine anaların duygularına şu şekilde tercüman oluyor. Oğul, sen giderken ardından baktığım oğul, seni gözledim. Doğduğundan beri yaptığım gibi seni izledim. Yüzüne çarparsa yel, yüreğim ürperir oğul. Ayağına taş değerse bağrım yanar oğul. Şimdi ölüme gönderiyor diye analarımızı gaddar zannetmesinler, zalim zannetmesinler. Bunlar nasıl analardır ki oğlunu ölüme gönderiyorlar demesinler. Ne kadar önemli bakın şu şiir. Yüzüne çarparsa yel, yüreğim ürperir oğul. O kadar da duygusal ki o oğlunun yüzüne rüzgar çarpmasını bile istemiyor. Ayağına taş değmesini istemiyor. Ama vatan, millet, ırz, namus, bayrak, ezan, din olduğu zaman onun için gerçekten hiçbir şeyin kıymeti yok. Bunlar yoksa hayat yok. Bunlar yoksa kendi yok. Bunlar yoksa hiçbir şey yok onun için. O sebeple yüzüne çarparsa yel, yüreğim ürperir oğul. Ayağına taş değerse bağrım yanar oğul. Kıyamadım gülü ellemene, dikeni vardır diye. Canımdan can, kanımdan kan oğul. Ama bugün git oğul, yoluna git. Şu İslam toprağını gavur alacaksa, ezanların susacaksa, el kemendini boynuna atacaksa, çiğnenecekse şehit atanın mezarı, git oğul, git. Bilesin ki Resul önündedir, bilesin ki melekler ardındadır, bilesin ki dualarım semadadır, bilesin ki yolun Allah'adır. Düşte gördüm oğul, bize artık vuslat mahşerden sonrayadır. Bakın onu mahşerde kimin beklediği de Çanakkale cephesinde bir vakadan sonra günden güne anlatıldı. Günden güne anlatıldı. Yine bir siper mücadeleleri sonunda savaş olmuş, savaş neticelenmiş, herkes siperlerine çekilmiş. Bizim askerlerin arasında bir İngiliz yüzbaşı yaralı bağırıyor. Yok, bir Fransız yaralısı var. Yarbay Hasan Bey o Fransız yaralının yanına geliyor ve şayet yaralıysa yarasını timar ettirmek için, tedavi ettirmek için yarasına bakmak istiyor. Ve şeyi çevirince Fransız'ı, Fransız'ın elinde bir kasatura varmış. O anda hemen Yarbay Hasan Bey'in göğsüne saplıyor. Ve Yarbay Hasan Bey Allah diyor yıkılıyor. Allah diyor yıkılıyor. Ve hemen doktoru çağırıyorlar. Hayır diyor. Benim artık doktorluk işim kalmadı. Bana alay imamını çağırın ve okusun. Allah bilir ki diyor Fransız'a karşı bir kötü maksadım yoktu. Yarasını timar ettirecektim, tedavi ettirecektim. Bir kötü maksadım da yoktu diyor. İmam geliyor, kendisini okumaya başlıyorlar. Okurken birdenbire Yarbay Hasan Bey, beni kaldırın, ayağa kaldırın diyor. Hemen ayağa kaldırıyorlar. Ve iki adım ileriye doğru atıyor. Neden zahmet buyurdunuz ya Resulallah diyor ve düşüyor, ruhunu teslim ediyor. Acaba bunu mu gördü ki İstiklal Marşı şairimiz? Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Dediği bu hadise midir? Bilinmez. Muhtemeldir ki bu hadise olabilir. Çünkü günden güne konuşuldu bu hadise. Şimdi işte Çanakkale 9 ay boyunca en şiddetli bir şekilde devam etti ve bu şehadet duygusudur ki Çanakkale'yi geçilmez olarak kıldı. Geçilmez kıldı ve İtilaf devletleri, onlar da burada yaklaşık 250 bin ölü bırakarak çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale'yi çekilmez kıldılar. Şimdi Çanakkale'nin acaba etkisi ne oldu diye bakmamız lazım. Etkisi ne oldu? Bunu da biraz değerlendirmemiz lazım. Çünkü Çanakkale 1. Cihan Harbi'nin ömrünü tam 2 sene uzattı.
Hiç hesapta olmayan.
2 sene. Yani eğer burası aşılmış olsaydı 1. Cihan Harbi 2 ay içerisinde bitmiş olacaktı hesaba göre. Ancak 2 yıl Cihan Harbi'nin ömrünü uzatmış oldu. Bu bakımdan etkileri çok büyük oldu. Rusya müttefiklerinden destek alamadı ve Rusya'da 300 senedir devam etmekte olan Bolşevik iktidarı yıkıldı. Rusya'da rejim değişti. Komünistler iktidara, Çarlık rejimi yıkıldı, Bolşevikler iktidara geldi. Dolayısıyla eğer Çanakkale cephesi olmasaydı, biz bugün Lenin'i ve Troçki'yi sadece bir yazar olarak okuyacaktık. Bir yazar. Başka hiçbir etkisi olmayacaktı. İngiltere'de hükümet yıkıldı. Hükümet değişti. Yine bu Çanakkale cephesi sebebiyle oldu. Bizde ise 250 bin iyi yetişmiş gencimize mal oldu. Çünkü nice liselerimiz dahi Çanakkale'de cephesinde mezunlarını veyahut mezun vereceği gençleri kaybettiler. Hey 15'liler cepheye alındı. Yani 1. Cihan Harbi'nde 15 yaşındakiler, meşhur oldu bu türkü.
Evet.
Dolayısıyla biz 250 binde diğer şehitlerimizi düşünürsek cephelerde 500 bin evladımızı yitirdik. Ve belki de bu dönemde Cumhuriyet'in kurulduğu o ilk yıllarda en bize lazım olacak gençlerimiz Çanakkale'de eridi. Ancak Çanakkale, Türk milletinin istiklalini kazanma yolunda Çanakkale yıllardır gerileyen, savaşlayan milletimize bir de bir cihan devletlerini orada geri döndürme hadisesi Türk milletine çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. İstiklalini kazanma, düşman emrine boyun eğmeme noktasında bize verdiği çok büyük dersler vardır Çanakkale'de. Dolayısıyla da Çanakkale sebebiyle, cephesi sebebiyle müttefikler Almanlara karşı Yunanistan'a göstermedikleri zulmü bize gösterdiler. Çünkü o zaman Amerika'da müdahalede bulundu. Cihan Harbi'nin en sonunda girdi ve Wilson prensiplerine göre herkes çoğunluk olduğu yerde hükümet olacaktı. Ama bizim ülkemizi paylaştılar. Önce Ser, Ölü Doğan. Ardından Mondros mütarekeleriyle ülkemizi paylaştılar. İngilizler İstanbul'u işgal etti. Fransızlar, İtalyanlar her tarafı işgal ettiler değil mi?
Evet.
Bize karşı çok acımasızca davrandılar. Bu bir belki Müslüman oluşumuz falan diyebiliriz ama bana göre asıl Çanakkale cephesidir. Ve Türklerin, Osmanlıların 1. Cihan Harbi'ne girmesi ve Cihan Harbi'nin ömrünü 2 sene uzatması ve etkileri bakımından çok büyük olaylara sebep olmasıdır. Fakat yine Çanakkale cephesi dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak bu millet esir olmayacağını göstermiştir. Burada da ona borçluyuz. Yine dünya tarihi açısından İngiltere üzerinde güneş batmayan ülkeler deniyordu. Sömürge imparatorlukları vardı, biliyoruz devletleri. Bu Müslüman devletler Türklerdeki bu azim ve Çanakkale dolayısıyla İngilizlerin de yenileceğini, geri çevrileceğini, bozulacağını gördüler ve her tarafta meşaleler yakıldı. İstiklal meşaleleri. Ve çok geçmeden İngilizler üzerinde güneş doğmayan ülke haline gelecektir. Ama İngilizlerin bir de entrika eli vardır. O bitmeyecektir. Onu o sebeple tarihimizi iyi bilmek, birlik ve beraberliğimizi daimi kılmak, devamlı kılmak, istiklalimize kast edenlerin başka oyunlarını çözmek bakımından Çanakkale'yi tarih bilincinin, birlik bilincinin ve diğer maddi ve manevi değerlerimizin mihenk taşı olarak kabul etmek durumundayız diye söylüyoruz ve gerçekten bu noktada Çanakkale'nin fevkalade önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Çanakkale'yi bütün bu yönleriyle hem mevcudiyetimizin mihenk taşı hem de gelecek nesillerimizin daha sağlam, daha zinde, daha güçlü olmaları, daha müreffeh bir toplum meydana getirmeleri açısından Çanakkale'yi bir açık hava müzesi olarak tanıtmak durumundayız diyorum. Evet. Ve sevgili TGRT FM dinleyicilerine muhabbetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de 18 Mart gününde beraber olduğumuz için teşekkür ediyorum Fehim Bey. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gerçekten çok önemli. O şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yani bir Albay Cevat Çobanlı Paşa kimdir? Bunları herkesin ezbere, bir Seyit Onbaşı'yı, bir Müstecap Onbaşı'yı, İzin Eli Yahya Çavuş'u, yani 63 arkadaşıyla 10 saat önlemiş, geri geldiğinde mahcup bir eda ile başını bükmüş duruyor. Bunların hatıralarını, gazilerin, şehitlerin hatıralarını şimdi çok kitapları yazılıyor. Okumalıyız, öğrenmeliyiz diyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum ve TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Bizi aydınlattınız. Gerçekten bilinmeyen yerleri de öğrendik sizinle. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, bir tarih ve insan programının sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki hafta buluşmak dileğiyle iyi akşamlar efendim.
Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.